Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 34. ayrım, 18. bölüm. Zaman konusunda baskı altında olduğumuzun farkındayım. Peabody yeniden arabaya atladı. Ama sanki 3 adım geriden geliyormuşum gibi hissediyorum. Branson'lar Cassandra ile bağlantılı. Clarissa ise Branson'la bağlantılı ve Zeke de Clarissa ile ilişkili. Bizden Branson kardeşlerinin bir hafta içerisinde zamansız ve şiddetli bir sonla hayatlarını kaybettiklerine inanmamız isteniyordu. Bu sırada hesaplar boşaltıldı. Zeke, şehrin oldukça uzak bir ucundan Branson'ların evinde çalışmak üzere getirtildi ve birkaç gün içinde Zeke, Clarissa yüzünden Branson'la münakaşa etti ve onu öldürdüğü sanılıyor. Ancak Clarissa, korkularına ve Zeke olan ilgisine rağmen cesedi ortadan kaldırıyor. İşte benim de olaylar boyunca takıldığım nokta bu oldu. Bir insan sana başka bir adamı öldürdüğünü söylediğinde genellikle buna inanırsın. Ancak hala elimizde bir ceset yok ve droidin sistem kayıtlarında da onun cesedi aşağı attığını gösterecek hiçbir bilgi bulunamıyor. Araştırma ekibinin tarayıcıları bir şey çıkaramadı. Aniden ortaya çıkan ya da su üstünde yüzen bir şey de bulunmadı. Ama biliyoruz ki ceset nehre fırlatıldı. Droidler su üstünde batmadan duramaz. Ayrıca tarayıcılar da kandan kemikten oluşan gerçek bir beden arıyorlar. Gördün mü? Bak sen de kavradın. Şimdi noktaları birleştirelim. Zeke bir droidi öldürdü. Elimizde Lisbeth'in bildiği dayak, tecavüz ya da başka gariplikler olmadığına dair ifadesi var. Kendi başına değilse bile CJ üzerinden bildiği kadarıyla. Ortada Zeke'in dayakları ve tacizleri duyacağı şekilde doğru zamanda doğru yerde bulunmasına dair bir tesadüf var. Sonra Clarissa dönüp ondan yardım istiyor. O çoktan Zeke'i gözlemlemişti. Onun ne tür bir adam olduğunu anlamıştı. Ve büyük olasılıkla Zeke'in yaklaştığını fark edemediği kurnaz oyununu oynadı. O kadınları anlamaz diye mırıldandı Peabody. O çocuk gibidir. Zeke bu planı 100 yıl geçse de anlayamazdı. Kadın onun etrafında sinsice dolaşıp onu sersemletmişti. Clarissa ve Branson erkek kardeşten kurtulmuşlardı. Bu da benim CJ'in Cassandra olayına dahil olmadığına inanmama neden oldu. CJ ağırlık yapıyordu. Bu yüzden onlar da onu bıraktılar. Bu davayı ben yürütüyordum. Dolayısıyla onlar benim derinlemesine araştırmamı istemiyorlardı. Lisbeth'le yapmam gerektiği gibi bir görüşmeyi henüz tamamlamamıştım ki beni bombalamaların izine sürmeye yönlendirdiler. Şehirdeki bombalamalarla ilgimi dağıttılar. CJ Branson'ın katilini kim araştıracaksa onun peşinden gideceklerdi yani, öyle mi? Bu yüzden mi üzerine oynadılar, dedi Peabody. Bu en büyük hataları oldu. Bu kusursuz bir yaltaklanmaydı Peabody, basit ama vurucu. Alıştırma yapıyorum. Tüm bu siyasi söylemler göz boyamadan başka bir şey değildi. Onlar paranın ve yok etmenin saf hazzının peşindeydiler. Ama onlar zaten paraya sahipler, daha fazlası daha iyidir. Özellikle eğer bir yarış içinde gizlenerek ve belki de iyi bir yaşam için mücadele ederek yetiştiysen. Clarissa Branson'ın yetişme yıllarını Apollo'da geçirdiğine dair bahse girmeye ne dersin? Büyük bir sıçrama olur bu teğmen. Rourke'un ofisinin güvenlik kapısından park alanına doğru hızla geçerken ''Biz sadığız'' diye alıntı yaptı Eve. Özel asansöre bindiklerinde Peabody biraz şaşırarak baktı ama daha o yorum yapamadan Eve'in linkinden bip sesi yükseldi. ''Temen Dallas, Boston Polis Departmanı'ndan Şef Sully. Polis devriyesi az önce Rowan'ın adresinden rapor verdi. Monica Rowan soygun gibi görünen bir olayın kurbanı olmuş. O ölmüş.'' Kahretsin. Bununla ilgili tam bir rapora ihtiyacım var. Bu kesinlikle öncelikli şef. Olabildiğince çabuk elde edebileceğim tüm bilgileri toparlarım. Daha fazla yardım edemediğimiz için üzgünüm. Görüşmesini sonlandırırken ben de öyle diye söylendi Eve. Kahretsin. Kadının etrafına duvar örmeliydim. Bunu nasıl bilebilirdin ki? Biliyordum. Sadece artık bunun için çok geç. Eve asansörden hızlı adımlarla çıktı. Rourke'un asistanı için duraksamadan geçti. Ne var ki asistanın işe bağlılığı galip gelmişti. Rourke kapıyı Eve için bizzat açmıştı. Teğmen, sizin şahsen gelmenizi beklemiyordum. Eve, Rourke'un gözlerinin içine baktı. Söyleyebilmeyi dilediği şeyi dile getirmek isterdi. Parçalar bir araya geliyor ve zaman geçiyor. Öyleyse sipariş ettiğin yemi istiyorsun. Rourke Eve'in gözlerinin içine baktı. Ben yemin birkaç milyon sahte senet, senin de taşıyıcısı olduğunu düşünmüştüm. İşi bitiriyoruz. Şansımız varsa bunun işi sonlandırması gerek. Ben... Peabody, yürüyüşe çık. Eve arkasına bakmadan söylemişti bunu. Efendim? Dışarı çık Peabody. Dışarı çıkıyorum teğmenim. Bak, diye başladı söze Eve. Bu işe fazla gömüldüm. Bu nedenle başka şeyleri göremiyorum. Önce olanlar için de üzgünüm. Beni kızdırdığın için üzgünsün. Tamam, pekala. Seni kızdırdığım için üzgünüm ama senden bir iyilik istemek durumundayım. Şahsi mi, resmi mi? Rourke bu işi zorlaştıracaktı. Eve gözlerine baktı ve yanağındaki bir kas seyirdi. Her ikisi de. Clarissa Branson hakkında ortaya çıkarabileceğin her şeye ihtiyacım var. Ve bunu gerçekten acilen istiyorum. Feeney'i bu iş için kullanamam. Yapabilseydim bile sen daha hızlısın ve parmak izi de bırakmazsın. Dataları nereye göndermemi istiyorsun? Bunu sağladığında beni aramanı istiyorum. Şahsi linkimden. Kadının onu aradığımı bilmesini istemiyorum. O bunu bilmeyecek. Rourke arkasını döndü ve geniş çelik bir kasayı yukarı kaldırdı. İstediğin senetler teğmen. Eve gülümsemeye çalıştı. Sana bu kadar hızlı nasıl hazırladığını sormayacağım. Rourke ona gülümsedi. Sormaman daha iyi. Eve başını salladı, kasayı tuttu ve mutsuz hissetti. 5 dakika birlikte olup da Rourke'un kendisine dokunmadığı bir zaman hatırlamıyordu. Eve buna öyle alışmış, öylesine bağımlı olmuştu ki bunun eksikliğini tokat yemiş gibi hissetti. Teşekkürler, ben bununla cehennem olacağım. Eve Rourke'un saçlarına dokundu ve gururundan geriye kalanları yutup dudaklarını onunkine sertçe bastırdı. Sonra görüşürüz diye mırıldandı Eve. Topukları üstünde geriye döndü ve hızla dışarı fırladı. Şimdi Rourke yalnızca biraz olsa gülümsüyordu ve Eve'in kendisinden istediği iyiliği yerine getirmek üzere masasına doğru yürüdü. Dallas, sen iyi misin? Evet, kahretsin, ben dans ediyorum. Eve, fanilası ve kot pantolonuna kadar soyunmuştu. Bu hem onu hem de Feeney'i biraz utandırmıştı. Ben bir kadın çağırabilirim bunu tamamlaması için. Lanet olası, bana bir amatörün dokunmasını istemiyorum. Yalnızca bitir şu işi. Pekala, Feeney boğazını temizledi. Seni izleyen kişinin kablosuz bağlantısı olacak. Verici senin kalbinin üzerinde bulunacak. Onların seni tarayacağını düşünüyoruz ama biz onu deri gibi bir maddeyle kaplayacağız. Onlar bunu droidlerde kullanıyorlar. Eğer bunu tamamıyla kaldıracak olurlarsa leke ya da onun gibi bir şeymiş gibi görünür. Yani onlar göğsümün üstünde bir sivilce olduğunu düşünecekler. İyiymiş. Biliyorsun bunu Peabody yapabilir. Tanrım Feeney. Eve bakışlarını Feeney'in omuzları üstünden çekerek fanilasını hızla çıkardı. Şu lanet olası şeyin nereye yerleştirilmesi gerekiyorsa oraya koy. Sonraki 5 dakika her ikisi için de eziyet vericiydi. Sen fanilanı cismin bantları kuruyuncaya dek yukarıda tutabilir misin? Peki. İzleyicinin başında bizzat ben olacağım. Senin kalp atışlarından yerini görüntüleyebileceğiz. Bu bilek ünitesini geliştirdik. En kötü kısmı geçtiğinde rahatlamış haldeki Feeney masaya doğru gidip üniteyi aldı. Mikrofonu alçak frekansta. Böylece bir tarayıcı onu algılayamaz ama menzili şaka gibi. Bunun içine doğrudan konuşmalısın. Bu sadece bir yedek. Bunu alacağım. Eve bilek ünitesini çıkarıp yerine onu taktı. Bilmem gereken başka herhangi bir şey var mı? Biz merkez istasyonunun her yanına adamlarımızı yerleştiriyoruz. Yalnız olmayacaksın. Sen ilerle talimatını vermeden kimse kıpırdamayacak ama orada olacaklar. Bunu bilmek güzel. Dallas, göğsünün üzerine giyeceğin herhangi bir koruyucu izleme aygıtımı sıkıştıracaktır. Eve gözlerini dikerek Feeney'e baktı. Yelek yok mu? Sen seç. Yelek ya da izleme aygıtı. Kahretsin. Her koşulda onlar daha çok beni başımdan vurmak isteyeceklerdir zaten. Kahretsin. Şaka yapıyorum. Yine de eliyle yanağını ovuşturdu. Hedef hakkında bilgi var mı? Şimdiye kadar yok. Branson araç ve oyuncakları şirketindeki droidleri inceledin mi? Evet, onların yeni bir zeka yazılımları var dedi Feeney gülümseyerek. Aynı zamanda yeni bir dış kaplamaları. En az deri kadar iyi. Yine de onlar oyuncaklar diye ekledi. Tamamlanmış herhangi bir şey görmedim. Bu onların var olmadıkları anlamına gelmez. Bu oyuncaklar Branson'larda meydana gelen olaydakine benzer bir eyleme geçebilirler mi? Eğer 6 inç yerine 1,5 metre olsalardı, evet bunu söyleyebilirdim. Ürpertici o küçük piçleri bir de bana sor. Sinyali duyduğunda, bu benim linkim dedi Eve. Bunu yanıtlamalıyım, bu kişisel. Tamam, ben dışarıda olacağım. Sen hazır olduğunda biz de harekete geçmeye hazırız. Yalnız kaldığında Eve cep linkini aldı ve kulaklıklarını takarak özel hattan bağlandı. Dallas, istediğin veriye ulaştım Teğmen. Rourke gözlerini kısarak baktı. Gömleğin nerede? Bir yerlerde, burada. Eve çabucak gömleğine el atıp kaldırdı. Ne buldun? Clarissa 36 yıl önce Kansas'ta doğmuş. Anne ve babası öğretmenlermiş. Tam bir orta sınıf, bir kız kardeşi var, evli ve oğlu var. Devlet okulunda okumuş, kısa bir süreliğine bir dükkanda tezgahtar olarak çalışmış. Yaklaşık 10 yıl önce Branson'la evlenip New York'a taşınmış. Sanırım bunların tamamını biliyorsun. Ben bunun altında ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Onun adına olan kayıtlara bakarak ailesinin gerçekten 36 yıl önce Clarissa adında bir kız çocuğu doğurduğunu söyleyebilirim. Ancak o 8 yaşındayken ölmüş. Biz daha derine inip ölü çocuğun okul ve çalışma kayıtlarıyla evlilik belgesini bulduk. Sahtekar. Evet, küçük bir incelemeyle Clarissa Stanley'in sağlık dosyaları onun 36 yaşını göremediğini gösteriyor. O şu anda 46 yaşında. Veri girişlerini izleyince Clarissa 12 yıl önce yeniden doğmuş gibi görünüyor. Daha önce o her kimdi ya da her ne idiyse bu silinmiş. Ben bir şeyler daha ortaya çıkarmak için biraz daha kurcalayabilirim ama bu çabuk olmaz. Bu benim için yeterli. Clarissa yeni bir kimlik istemiş ancak yaşından 10 yılı kesmek istememiş. Eğer biraz hesap yaparsan, onun Apollo'nun karargahı yok edildiği zaman Charlotte Rowan'la tam olarak aynı yaşta olduğunu görürsün. Çoktan bu hesabı yaptım, teşekkürler. Fakat ben bir parça daha yol aldım. Nereye doğru? Bazıları aynı görüşte olmayabilir dedi Rourke, Eve uzunca bir bakış atmasının ardından. Ama samimi ilişki yaşayan insanların genellikle bazı ortak ilgi alanları vardır ve birbirlerinin tutkuları, faaliyetleri hakkında genel bir bilgiye sahip olurlar. Eve'in göğsüne suçluluk duygusu saplandı. Rourke, bak, sus Eve. O bunu öylesine tatlı bir ifadeyle söylemişti ki Eve sustu. Clarissa'nın Apollo ve Rowan'la yakın bağları vardı. Ben de geriye doğru ve Dunnett'la ilgili bazı kontroller yaptım. Artemis cemiyetine yapılan büyük rakamlardaki şüpheli yardımlar dışında özel olarak bir şey bulamadım. Bu da başka bir Yunan tanrısı mı? Evet, Apollo'nun da ikizi. Bankalarda buna dair herhangi bir veri bulabileceğimizi sanmıyorum. Ancak bir nesil geriye doğru baktığımızda BD'nin babası E. Francis Branson'ın bu organizasyona büyük miktarda yardımda bulunduğunu buldum. CIA'in dosyalarına göre o James Rowan'ı tanımakla kalmamış, onunla beraber de çalışmış. Peki Branson'lar ve Rowan'lar arasındaki bağlantı ne? Branson, Apollo ile yetişmiş, Clarissa da öyle. Onlar bir araya getirilmişler ve aynı yolda ilerlemeye devam ediyorlar. Biz sadığız. Eve iç çekti. Teşekkürler. Bir şey değil. Eve, nasıl bir risk almak üzeresin? Bana geriden destek verilecek. Benim sorum bu değildi. Başa çıkamayacağım bir şey değil. Yardımın için minnettarım. Her zaman. Birçoğu saçma olan kelimeler Eve'in boğazında tıkandı. Finney kapıdan içeriye başını uzattı. Harekete geçmeliyiz Dallas. Rourke'a yarım ağız gülümseyerek, evet haklısın, ben orada olacağım, sorumluluk yüklenme vakti dedi Eve. Akşama görüşürüz. Benim olana iyi bak Damon. Bağlantıyı keserken Eve yeniden gülümsedi. O Rourke'un senetleri kastetmediğini biliyordu. Eve, büyük merkez istasyonundaki itişip kakışan kalabalığın arasında ilerlerken, geriden izlendiği halde, kendini yalnız ve korunmasız hissetmekten alıkoyamadı. Yüzlerini tanıdığı bazı polisler gördü. Eve'in gözleri onların, polislerin gözleri de onun üzerinde ilgisizce dolaştı. Başının üzerindeki hoparlörlerden gelen ve giden araçların anonsları yapılıyordu. İnsan toplulukları, linklerin başında sıralanmış, evlerini ve sevgililerini arıyorlardı. Eve hızlı adımlarla onları yürüyerek geçti. İki blok ötedeki gözetim kamyonetinde olan Finney, onun kalp atışlarının sakin ve muntazam olduğuna dikkat etti. Eve, soğuktan içeriye giren dilenciler gördü. Bir süre içinde güvenlik görevlilerince kabaca dışarı atılacaklardı. Satıcılar, kağıda ve diske basılmış gazeteler, ucuz armağanlar, sıcak içecekler ve soğuk bira satıyorlardı. Yürüyen merdivene binmek yerine normal merdivenlere yöneldi Eve ve kontrol noktasına doğru ilerledi. Saçını geriye atarmış gibi yaparak kolunu yukarı kaldırdı ve saatinin içine doğru fısıldadı. Kontrol noktasına gitmek için giriş katından ayrılıyorum. Henüz bir bağlantı yok. Eve, zeminin titrediğini hissetti. Bir tren istasyonu yırtarak geçerken kurşun gibi ses çıkardı. Eve, peronda durdu. Bir eliyle sıkıca bavulu tutuyordu. Eğer adamlar onunla burada karşılaşırlarsa, taşıtlarını bekleyen kalabalığı avantaja çevirebilirlerdi. Biri onun işini bitirirken diğeri çantayı ele geçirirdi. Kargaşa arasında kaybolup giderlerdi. Eve, Clarissa'nın bunu böyle yapacağını düşünüyordu. O oyunu bu şekilde oynardı. Eve, gözünün kenarından parlak sarı ceketi, mavi ayakkabıları, kayak şapkasıyla bekleme alanında bir bankın üstüne oturmuş, bilgisayar oyunu oynayan McNabb'i gördü. Eve, adamların şu anda kendisini gözden geçirdiklerini hayal etti. Onlar Eve'in silahlı olduğunu göreceklerdi ama bunu zaten bekliyor olmalıydılar. Eğer şanslıysa ve Feeney başarılı olduysa onlar izleyici aygıtı fark edemeyeceklerdi. Eve'in arkasında duran umumi link yüksek ve tiz bir sesle çalmaya başladı. Hiç tereddüt etmeden Eve geriye dönüp aramaya cevap verdi. Dallas, Queens'e giden gelecek olan ilk trene bin. Bileti araçtan al. Bu defa kol saatine karşı Queens diyerek tekrarladı Eve. Arayan çoktan bağlantıyı kesmişti. Bir sonraki tren geliyor diye ekledi Eve. Arkasını döndü. Gürültü başladığı sırada raylara doğru ilerledi. McNabb bilgisayar oyununu cebine koyup Eve'in arkasından harekete geçti. McNabb'in iyi bir takipçi olduğunu düşündü. Hiç kimse ondan daha az polise benzeyemezdi. Kulaklıklarını takmış, müzik dinliyormuş gibi başı ve omuzlarıyla hafifçe dans ediyordu. McNabb'in bedeni Eve'in yanında bir siper gibi duruyordu. Trenle birlikte yer değiştiren hava onların üstüne esti. Trenin çıkardığı ses titreyerek kesildi. İnsanlar birbirine çarparak içeri girmeye çalıştı. Eve, oturacak bir yer bulmak için uğraşmadı. Bir güvenlik askısını sıkıca tuttu. Ayaklarını yerleştirdi ve kalkışa hazırlandı. McNabb, sıranın sonuna sıkıştı. Nefes alırmış gibi usulca şarkı söylüyordu. Eve, Mavis'in şarkılarından birini tanıdığında neredeyse gülümseyecekti. Queens'e yolculuk kalabalıktı, sıcak ve ne mutlu ki kısa sürmüştü. Eve, bu kısa gezintide ofiste çalışan dul kadınlar gibi ömrünü halk taşıtlarında geçirmeye mahkum olmadığı için şükran duydu. Perona ayak bastı. McNabb gözünü kırpmadan onun yanında ilerleyerek istasyona doğru yöneldi. Daha sonra adamlar Eve'i Bronx'a, oradan da Brooklyn'e yolladılar. Ardından Long Island'a gönderip Queens'e geri döndürdüler. Eğer bir tane daha taşıta binmek zorunda kalsaydı, Eve kollarını açıp lazerli bir patlayıcı için yalvaracaktı. Sonra Eve onların yaklaştıklarını gördü. Biri soldan, diğeri sağdan geliyordu. Aklından tamircinin tanımı geçti ve bu adamların onun teslimatlarını yapıp işini bitirenler olduğuna karar verdi. Eve, bu iki adamın kıskaç gibi onu saracaklarını fark ederek yorgun insan kalabalığının dışına doğru çekti kendini. Adamlar hiç şans tanımıyorlar diye düşündü Eve. Biri çevirerek ceketini açıp polis etiketli patlayıcıyı gösterirken bu adamların esir almak niyetinde olmadıklarını anladı. Eve, kasıtlı bir biçimde arkasında duran adama çarptı. Dengesini sağlamaya çalışır gibi yaparak bir elini kaldırdı. İrtibata geçildi, iki kişiler silahlılar. Teğmen, içlerinden biri elini Eve'in koluna savurdu. Ben ödemeyi alacağım. Eve, onun arkasından yön vermesine izin verdi. Bu bir insan değildi. Eve, keskin bir bakışla bunu fark edebildi. Tamirci bunda da haklıydı. Onlar droidlerdi. Onların kokularını bile alamıyordu. Ödemeyi ben hedefi öğrendikten sonra alacaksınız. Bu onaylanmıştı. Anlaşma bu. Adam gülümsedi. Yeni koşullar. Biz ödemeyi alacağız. Ortağım bulunduğun yerde seni ikiye bölecek ve davanın bir kutlaması olarak hedef yok edilecek. Eve, McNab'in hızla yürüyen merdivenlerden aşağıya doğru indiğini gördü. McNab baş parmağını yukarı kaldırarak hedefin belirlendiğini işaret etti. Eve, droide dişlerini göstererek, ''Ben bu koşullardan hoşlanmadım.'' dedi. Eve, geriye doğru zıplayıp çantayla arkasındaki droidin dizlerine vurdu. Ani bir manevrayla adamı ayak bileğinden yakaladı. Bu sırada adam silahını ateşlemişti. Patlamayla adamın ortağının göğsünde yumruk büyüklüğünde bir delik açıldı. Etraftaki insanlar korunmaya çalışırken bağırmaya başladılar. Eve doğrulup parmaklarıyla adamın silahı tutan elini sıktı ve çevirdi. Sonraki patlama betona isabet etti. Eve'in saçını birazcık yakabilecek kadar yakındı bu. Feryatları, tökezleyen adımları ve gürleyerek gelen trenin sesini duyabiliyordu. Eve, ağırlığını geriye doğru vererek droidin kendisiyle beraber yere düşmesini sağladı. İnsanları bowling lobutları gibi devirerek yuvarlanmaya başladılar. Eve kendi silahına ulaşamıyordu. Adamınki ise panik halde kaçışan insanların arasında kaybolmuştu. Eve'in kulakları gürültüden çınlıyordu ve zemin korkunç bir sesle sarsılıyordu. Droid doğruldu. Birden elinde keskin ve gümüş gibi bir şey parladı. Eve geriye sıçradı, bacaklarının üstünde doğruldu ve ayağıyla adamın kasığına vurdu. O, bir erkek gibi bükülmedi ama geriye doğru sendeledi. Kolları dengede durabilmek için hızla döndü. Eve, ayaklarının üzerinde sallanarak adamı yakalamak için çılgınca atıldı ama kaçırdı. Adam rayların üstüne yuvarlandı, sonra trenin silik gümüş görüntüsünün altında kayboldu. ''Tanrım, Dallas sana yetişemedim.'' McNab nefes nefese yüzü kızarıp şişmiş bir halde onu kolundan kavradı. ''Yara aldın mı?'' ''Hayır, Allah kahretsin. Benim onlardan birine çalışır durumda ihtiyacım vardı. Şimdi bizim için kullanılmaz haldeler. Temizlik ve kalabalığı kontrol altına almak için irtibata geç. Hedef neredeymiş?'' ''Madison Square Garden. Bizimkiler şu anda orayı boşaltmaya ve bombayı etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar.'' Hadi şu lanet odası Queens'ten gidelim. 34. ayrımın sonu. Sayfa 382. Devamı 35. ayrımda.